Birinci ayrım. Bu kitap Getham için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü. Gitti, gördü, konuştu ve yazdı. Yazarı Saygı Öztürk, türü Güncel. Doğan kitap. Birinci baskı Ekim 2019, 30. baskı Aralık 2019. ISBN numarası 978-605-09-6702-9. Bu kitap 265 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Şubat 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Menzile gidenin uyuşturucuyu bırakması için neler yapılıyor? Menzil niçin ikiye bölündü? Şeyhler arasında nasıl bir mücadele sürüyor? Menzil şeyhi niçin zehirlenmek istendi? Yargı ve emniyet neden kapıştı? Alparslan Türkeş menzil için kime hangi görevi verdi? Sonunda ne oldu? Tarikat Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl önledi? Menzil bürokrasi ve siyasette nasıl bir yol izliyor? Holding kuran tarikatın ticari işleri nasıl yürütülüyor? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı menzile niçin gitti? Menzil 15 milyon lirayı kurtarmak için kimden yardım istedi? Şeyh ailesine meleklerin hizmet ettiği, sofilerin parasız çalıştığı doğru mu? Diyanet'in tarikat raporunda menzil için ne deniliyor? Şeyh 15 Temmuz için neden film dedi? Generallerle neler konuşuldu? İlk kez Saygı Öztürk'e konuşan şeyhler Feyzettin ve Saki Erol, Atatürk laiklik ve ticaret konusunda neler anlattı, birbirlerini neyle suçladılar? Araştırmacı gazeteci yazar Saygı Öztürk, menzile ve Buhara'ya gitti, şeyhlerle sofilerle konuştu. Tövbe alma, ölüm hapmesi ritüellerine katıldı. Tarikatın dününü, bugününü, yaşananları, söylenenleri yerinde gördü, araştırdı, yaşadı ve yazdı. Emin Çölaşan'ın araştırmacı gazeteciliğin günümüzdeki önderlerinden dediği Saygı Öztürk, Hürriyet, Sabah, Star ve Sözcü gazetelerinde gündem yaratan haber ve röportajlarıyla Sedat Simavi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri dahil olmak üzere değişik meslek kuruluşlarının 30'dan fazla ödülünü aldı. Türkiye'nin yakın politik tarihini ve bugününü ele alan kitaplarıyla da ses getiren Öztürk, bilinen olaylardaki bilinmeyenlere ve yüzeyde görünenlerin derin ilişkilerine ışık tutan çalışmalarıyla bir marka haline gelmiş durumda. Emin Çölaşan'ın ön sözü. Saygı Öztürk'ün bizim gazetede çıkan bütün haberlerini ve yazılarını merakla okurum. Ama onun özellikle ve beğenerek okuduğum kitaplarını da bu arada unutmamak gerek. Saygı'nın kitaplarını ilk okuyanlardan biri sanırım ben olurum. Zira onun kitaplarına ön söz yazmak benim görevimdir. Onun kadrolu ama maaşsız, Kızılay menfaatine çalışan ön söz yazarıyım. Ön söz yazmak için kitabı baskıya girmeden önce okuyacaksınız ki ne yazacağınızı bilesiniz. Üstelik bu son kitabın hazırlanmasına baştan sona tanık oldum. Adına menzil denilen tarikatı incelemeye ve irdelemeye başlayan Saygı ile neredeyse her gün bu olayı konuştuk. Bu kez yine ilginç bir konu yakalamıştı. Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların, şeyhlerin nasıl etkin duruma geldiğinin, bunun da ötesinde nasıl devlet içinde devlet olduklarının somut göstergesidir. Bu tarikatın özellikle Sivrihisar ve Adıyaman'da nasıl yerleştiğini gösteren bir hadise. Saygı oralara gitti, büyük şeyhleriyle görüşmeler yaptı. İllerimiz, ilçelerimiz ve bazı bakanlıklar, örneğin Sağlık Bakanlığı bunlar tarafından nasıl parsellenmiş, akıl alacak şey değildir. İşin içinde para var, bol kazanç ve şeyhlere sağlanan sonsuz para gücü var. Gariban müritler derseniz aynı kaptan kaşıkla çorba içen bu şahıslar şeyhlerine bağlı ve bağımlı. Alışverişlerini bile onların açtığı marketlerden yapmak zorunda olan ve sayıları bilinmeyenler topluluğu. Üstelik yakın akraba olan Sivrihisar şeyhleri ile Adıyaman şeyhleri birbirlerinden nefret ediyor. Birbirlerini holding kurmakla suçluyor. Ne demek istediğimi kitabı okuyunca daha iyi anlayacaksınız. İnsanın aklı olanları almıyor. Menzile gidenler orada aynı kaptan içtikleri çorbadan sonra şeyhe gidip tövbe alıyor ve artık günah işlemeyeceklerine inanılıyor. Menzilin bazı siyasetçilerle de yakın ilişkileri var. Kitapta o siyasetçilerin isimlerini de bulacaksınız. Müritler şeyhlerinin yanına dizleri üzerinde sürünerek giriyor. Tarikat kitaplarını yerde okuyor. Yerleşim birimlerinde asfalt yollar, lüks binalar, mağazalar, kahvehaneler, restoranlar ve camiler var. Her şey ticarete dökülmüş. Bana sorarsanız Saygı Öztürk Türkiye'nin bir numaralı araştırmacısı, gazetecisi. Bu tarikatı kafasına taktı, Sivrihisar ve Adıyaman'a gitti. Orada bulunan sofileri izledi, sohbet etti. Ardından şeyhleriyle uzun görüşmeler yapıp onları ilk kez konuşturdu. Böylece kapalı kutu olan bu adamlar ilk kez bir gazeteciye konuşmuş oldu. Neler anlattıklarını burada yazmanın anlamı yok. Kitabı okuyunca zaten görecek ve şaşıracaksınız. Ve tümü belgeli. İnsan bunları öğrenince sıkılıyor, utanıyor ve ister istemez vah Türkiye Cumhuriyeti vah demek zorunda kalıyor. Sevgili arkadaşım, dostum ve kardeşim Saygı Öztürk gerçekten muhteşem bir eser üretti. Herkes okumalı. Ona ellerine sağlık, helal olsun diyor ve sözü saygıya bırakıyorum. Emin Çölaşan. Şeyhimizi zehirlediler, sevdamıza zehirli iğne vurdular. 16 Nisan 1991, Ramazan Bayramı'nın ilk günüydü. Menzil köyünde bayram namazını Şeyh Muhammed Raşit Erol kıldırdı. Namazdan sonra caminin hemen yakınındaki mezarlığa gitti. Babası Şeyh Abdülhakim Erol'un kabrinin başına geçti. Peşinden gelen cemaatle birlikte dua etti. Bayramlaşma burada yapılacaktı. Kalabalık içinde bir kişi çok heyecanlıydı. Planını gerçekleştirmek için bugünü beklemişti. Bayramlaşma bahanesiyle kuyruğa girecek, şeyh elini uzattığında aniden harekete geçecekti. Şeyh elini öpenlere bayramın mübarek olsun diyordu. Bazıları onun yanından ayrılmak istemiyor, diğerleri de onu yakından görebilmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Şeyhin etrafında toplananların sayısı da hızla artıyordu. Uzun bir kuyruk vardı. Namazın bitmesinin üzerinden epey zaman geçmişti ama her müridin bayramlaşma gerekçesiyle şeyhle konuşmak istemesi yüzünden kuyruk bir türlü bitmiyordu. Saat 09.53'ü gösteriyordu. Sıra ona gelmişti. Şeyhe yaklaşırken sağına soluna bir kez daha bakındı. Eylemini gerçekleştirdikten sonra nereden nasıl kaçacağını hesaplamaya çalıştı. Ama bu kalabalığın arasından kaçsa bile sonrasında yakalanacağından hiç kuşkusu yoktu. Belki de yakalandığında öldürülecekti. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Bunun için memleketi Denizli'den ayrılırken yakında bomba patlayacak, menzil şeyhini öldüreceğim ya bombayla ya da zehirli iğneyle demişti. Aynı cemaatten bir arkadaşını arayıp rüyasında Hazreti Muhammed'i ve Kabe'yi gördüğünü anlatmış, şeyhi öldürmeye karar verdiğini söylemiş, arkadaşı da Kabe yön demektir, sen doğru yoldasın diye onu desteklemişti. Onu dinleyenler bu oğlan kafayı yemiş, şimdi sıra şeyhi öldürmeye geldi demişlerdi. Şeyhi öldürmek için hazırdı. Şeyh öpmesi için elini uzattığında o büyük bir hızla zehirli şırıngayı çıkarıp şeyhin avucunun içine saplamaya çalıştı. Şeyh büyük bir çeviklikle elini çekti. Kürtçe beni öldürecek diye bağırdı. Kalabalık ne olduğunu bile anlamadan 1973 doğumlu Murat Erol şeyhin elini yakalamaya çalıştı. Şırıngayı şeyhin eline saplamaya çalışırken Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor, ardından da cemaate niye geliyorsunuz bu sahtekarların yanına diye bağırıyordu. Şeyh acılar içinde kıvranırken Denizlili Murat Erol da ah dedi. O sırada müritlerden Adem Kazan bıçağını çekip ''Ya Allah'' diyerek Murat Erol'un sırtına sapladı. Murat kaçmaya çalıştı, birkaç adım atar atmaz yere yığıldı. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Yaralı olan Murat Eroğlu cemaat linç etmek isterken şeyh eliyle yapmayın diye işaret ediyordu. Şırınganın içindekinin eline zerk edilmek istenmesinden etkilenen şeyh de yere uzatılmıştı. Şeyh kendinden geçmeye başladı. Kargaşa daha da arttı. Kalabalıktan bazıları şeyh ölüyor diyordu. O telaşla ve beklenmeyen bir olayın gerçekleşmesinin verdiği şaşkınlıkla kimse şeyhi hastaneye götürmek için harekete geçmemişti. Bazıları da şeyhim ölme, Allah'ım şeyhimizi bize bağışla diye dua ediyordu. Nihayet kalabalık içinden birileri şeyhi zehirlediler. Seyda'mızı zehirlediler, hemen hastaneye gidelim, çabuk araba getirin diye bağırdı. Bir otomobil getirildi. Şeyh hastaneye götürülüyordu. Murat Erol ise jandarmaya teslim edilmek üzere yaralı olarak yerde yatıyordu. Kimisi vurmak istiyor ama şeyh dokunmayın, jandarmaya teslim edin dediği için etrafındaki birkaç kişi ona vuranlara engel olmaya çalışıyordu. Şeyhin 22 Ekim 1993 tarihinde 63 yaşındayken vefat etmesini zehirli iğneye bağlayanlar da oldu. Ama ölüm raporunda iğneye bağlı bir bulgu yer almıyordu. Ama raporlar, tutanaklar büyük bir skandalın habercisiydi. Onlar da ilk kez bu kitapta belgeleriyle gün yüzüne çıktı. Okuyucunun notu: 19. sayfada Şeyh Muhammed Raşit Erol'un zehirlenerek öldürülmek istenmesi tarikatı ayağa kaldırdı ama işin içinde başka şeyler olduğu raporla ortaya çıktı deyip ekspertiz raporu, bölge kriminal polis laboratuvarının verdiği ekspertiz raporu yer alıyor. Tarih 02.05.91. Sayfadan birkaç konu okumak istiyorum. Ekspertize verilen eşya: 16.04.1991 günü Adıyaman ili Kahta ilçesi Durak Menzil köyünde M. Raşit Erol'a şırınga ile zehir zerk etmek suretiyle öldürmeye teşebbüs eden Murat Erol'dan elde edildiği bildirilen A. 1 adet plastik enjektör, B. 2 adet plastik şişe içerisinde katı ve sıvı maddeler, C. 1 adet bıçak, rapor: laboratuvarımızın incelemek üzere gönderilen katı ve sıvı maddelerden alınan örnek numuneler ile enjektör ve bıçaktan alınan esvaplar üzerinde aşağıdaki kimyasal test ve incelemeler uygulanmıştır. 1. Kimyasal reaktiflerle renk testleri, 2. Saz kromatografisi, 3. İnfrared spektroskopisi. Yapılan bu test ve inceleme sonucu: A. Plastik enjektör ve bıçaktan alınan esvaplarda yazıda belirtilen aktif maddesi ötroprin olan Şipzip isimli ilaç bulaşıklığı olmayıp laboratuvarımızda tespiti mümkün olmayan başka bir ilaç bulaşıklığı olduğu. B. Tarafımızdan bir rakamı ile işaretlenen plastik şişe içerisindeki sıvı ve kristal maddenin şeker olduğu ve ilaç bulaşıklığı olmadığı. C. Tarafımızdan iki rakam ile işaretlenen plastik şişe içerisindeki çamur kıvamındaki maddenin ise yazıda belirtilen ilaç bulaşığı olmayıp laboratuvarımızda tespiti mümkün olmayan başka bir ilaç bulaşıklı şeker olduğu tespit edilmiştir şeklinde devam ediyor ve imzalanıyor. Cemaat, Seyda geliyor, sultanımız geliyor denilince ayağa kalktı. 2019 yılının Ramazan ayıydı. Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ilçesini geçtikten sonra Buhara tabelasını gördük. Yanımdaki arkadaş, ben seviyorum abi, onun için fırsat buldukça yanına gidiyorum, orada kendimi huzurlu hissediyorum diyordu. Karşı tepelerde koyun sürüleri vardı. Bir tepeyi açtığımızda karşımıza bir koyun sürüsü daha çıktı. Köpek çobanın yanından ayrılıp aracımıza doğru havlayarak koşmaya başladı. Onu da geride bıraktık. Yanımdaki arkadaşa ne kadar kaldı diye sorduğumda geldik sayılır dedi. Evet gelmiştik ama burası farklı bir yerde. Belki illerin, ilçelerin bile girişi böyle şaşalı değildi. Aniden dört şeritli olan yol boyunca yapılmış beton duvarların üzerinde belli aralıklarla Buhara yazıyordu. Yolun iki tarafında da elektrik direkleri vardı. Gece her taraf ışıl ışıldı. Taş işlemeli görkemli bir kapının üzerinde kadınlar girişi, az ilerisindeki bir başka kapıda ise erkekler girişi yazıyordu. Adımımızı attığımızda içinde güller olan geniş bir bahçeye girdik. Bir kişi uzayan çimleri motorlu aracıyla biçiyordu. Kolay gelsin dediğimde durdu. Elinin tersiyle alnında biriken teri sildi. "Sağ ol Sofi," dedi. "Öğrendim ki buraya gelen herkes birbirine Sofi diyor. İçeriye girdiğimiz yer camiydi. Minaresi bildiğimiz minarelerden de farklıydı. İki minaresi vardı. Ama kadınların bulunduğu camide minare yoktu. Zaten kadın erkek birlikte geldiğinde kadın kendi giriş kapısından, erkek kendi giriş kapısından içeriye giriyordu. Caminin geniş bahçesinin tam ortasında tabanı mermerden yapılmış taş bir işleme bulunuyordu. Ezan saatine daha vardı. Orada huzur bulduğunu söyleyen Hasan'la camiye girmeden önce bahçe kapısından girdiğimiz koğuşları dolaşmaya başladık. Koğuşlara girilmeden ayakkabılar çıkarılıyordu. Gelenler sevap olur diyerek camide yatmayı tercih ediyordu. Tuvaletlerde pisuvar yoktu. Hatta küçük abdesti ayakta yapmanın günah olduğuna ilişkin yazılar asılıydı. Etrafı dolaşıp camiye girmek istediğimde giriş kapısının iki tarafında da cep telefonlarının kapatılmasına ilişkin uyarı yazılarını gördüm. Caminin içinde de aynı minvalde yazılar vardı. Diğer camilerin aksine burada sadece küçük iki tabelada Arapça yazılı ayet vardı. Erkekler ve kadınlar farklı camilerde namaz kılıyordu. Erkeklerin gittiği camide aynı anda 2000 kişinin namaz kılabildiği de öğrendim. Caminin kubbesi geniş bir alana yayılmasına rağmen ortada ya da kenarlarda kolon yoktu. Tavan ahşaptan yapılmış ve oymalıydı. Oymalı mihrabı görkemliydi. Saat mihrabın rengine uygundu. Rakamlar Arapça yazılıydı. Ezan okunalı yarım saat olmuştu. Namazı Seyda Sultanımız Efendimiz dedikleri Feyzettin Erol kıldıracaktı. Cemaat onu bekliyordu. Ne zaman geleceği belli olmadığı için çoğu kişi sırtını caminin duvarlarına vermiş bekliyordu. Ortalarda bekleyenler ise nasıl rahat ediyorsa öyle oturuyordu. Feyzettin Erol için kapıyı açan iki kişi aynı anda "Seydamız geliyor, sultanımız geliyor!" dedi. Oturanlar aynı anda ayağa kalktı, ellerini birbirine bağlayıp başlarını yana eğip Seyda'nın geçişini saygıyla izlediler. Seyda mihraba doğru yanaşırken bir kişi koştu, namaz kıldırırken ayağının altına gelecek bölüme yumuşak bir bez koydu. Bir başkası Seyda'nın çorabını çıkarıp özenle katlayarak bir kenara koydu. Namaz bitti ama kimse dışarı çıkmıyor, herkes derin derin düşünüyordu. Namaz bitmişti. O camiye ilk kez gelenlerden birkaç kişi hazırlanıp çıkacak gibi oldu. Oturanlardan bazıları ayağa kalkanlara da otur anlamında işaret etti. Onlar da oturdu. Seyda'nın rahat etmesi için özel yapılmış ve sırtını yaslanabileceği yer iskemlesi konuldu. Cemaat de cami içinde dağıldı. Şeyhin başında beyaz bir sarık vardı. Üzerinde turkuaz rengi cübbe, altında daha çok Arapların giydiği entari denilen uzun elbise, onun altında da beyaz uzun tuman görünüyordu. Özel yastığına yaslanan şeyhin sırtı cemaate dönük olduğu için yüzü görünmüyordu. Camideki hemen hemen herkes kafasına takke takmıştı. İçeride ölüm sessizliği vardı. Çıt çıkmıyordu. Cemaat gözünü yummuş, ya başını yana devirmiş ya da önüne eğmişti. Kimisi oturduğu yerde sallanıyordu. Buna rabıta deniyordu. Rabıtaya akşam namazından sonra duruluyordu. Sadece Ramazan ayında öğle namazından sonra rabıta gerçekleşiyordu. Belki o an gözleri açık bir ben vardım, ne yaptıklarını izliyordum. Rabıta kişinin o gün yaptıklarını hatırlaması, kendi kendine fikir alışverişinde bulunmasıydı. O an kimin ne düşündüğünü merak ediyordum. Yakınımdaki bir bey oturduğu yerde öyle bir sallanıyordu ki düşecek sandım. Birden gözyaşları boşandı. Sessiz sessiz ağlamaya çalıştı. Bir başkası titredi, titredi, her an bağırmaya hazırdı. Herkesin aklından bir şeyler geçiyordu. İnsanlar boyunlarını bükmüşlerdi. Seyda kalkmaya çalışırken camide bulunanlar da ayağa kalktı. Hepsi başlarını yana eğdi, ellerini önlerine kavuşturdu ve Seyda'nın yanlarından geçişini büyük bir saygıyla izlediler. Birlikte gittiğim arkadaşla aynı durumdaydı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 24.